Ayrım 20, sayfa 201. Yerleşme ve yapılaşma. Köy enstitülerinin kurulmasında göz önünde tutulacak ilkelerden biri, gelecekte göreceği işlere ve alacağı öğrenci sayısına göre durum planı ile binalar için açılacak proje yarışmasının esaslarını saptamak. Ülkemizin mimarları arasında yapılan yarışmada kazanan projeyi, enstitü öğrencilerine yapı ve sanat dersleri içinde uygulatmaktı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, canlandırılacak köy, sayfa 497. Demiryolunun yanı başında kurulan Arifiye Köy Enstitüsü'nün müdürü Balkır, kurumun yerleşim alanını yeterli bulmamıştı. Kastamonu eğitmen kursundan deneyimi vardı. Yerini genişletmek için çevreyi kolaçan ediyor, elverişli ek bir toprak arıyordu. Yakında böyle tarlalar, alanlar çoktu. Ama o, köylünün toprağına ya da ortak kullandığı yere göz dikmeden, bakanlığın ödeme gücünü zorlamadan genişlemek istiyordu. İşten anlayan köylüler, muhtarlar, öğretmen ve öğrencilerle birlikte çevreyi tarayarak Kalaycı Köyü bitişiğindeki devlet fundalığını bu iş için uygun buldular. Tonguç'un Arifiye'de olduğu bir gün vali ve benzeri görevler bir araya gelip görüşerek 3000 dönümlük bu fundalığın enstitü yerleşim alanına katılması sağlandı. Tonguç Ankara'ya döner dönmez topograf Şinasi Akdoğan'ın eline bir mektup verip Arifiye'ye gönderdi. Enstitünün yeni alanını da içine alan topografya haritası çizilip biri kaymakamlığa verildi, biri ivedi olarak bakanlığa gönderildi. Hiçbir şey aksamıyor, rastlantıya kalmıyordu. Enstitü müdürleri Ankara'dan görev yerlerine uğurlanırken onlara bildirilmişti. Yapacakları öncelikli işlerden biri kuruluş yerlerinin alım satımını hemen bitirip topografya haritasını çizdirerek bakanlığa göndermekti. Gecikenlere yeniden yazılmıştı. Her enstitünün geleceğe yönelik durum planı ve yapıların projesi bir an önce tamamlanmalıydı. Türkiye'de bugün kentleşmede bile plan proje aranmazken, o dönemde bu kurumların plana, projeye bağlanması için mimarlar arasında yurt çapında bir yarışma açılmıştı. Bu konuda enstitülerden bakanlığa gidecek başka bir bilgi, yapılması gereken birimlerin dökümüydü. Eğitim öğretimi, iş ve üretim yaşamını belirleyecek çerçeve programın ilkeleri belliydi. Kızlı erkekli 1000 kişilik öğrenciyi, yönetici öğretmen ve usta öğreticiyi barındıracak olan bu kurumlar, yılın hiçbir ayında kapanmayacak, sürekli eğitim, öğretim, iş ve üretim yapacaktı. Programın yarısı tarım, teknik ders ve çalışmalarına ayrılmış, uygulamaya ilk günden başlanmıştı. Çok çeşitli iş alanları ve kültürel etkinliğiyle kesimine girecek illerin köye yönelik merkezleri olacak bu kurumlardan gerekli birimlerinin dökümünü içeren liste proje yarışmasına yetişmesi için ivedi olarak bakanlığa gönderilmişti. Yeni kuruluşların yapıları karanlık koridorlarında öğrencilerin hayal gibi dolaştığı eski tip yatılı okullara benzemeyecekti. Öğrencinin kalacağı yerler 50'şer ya da en çok 100'er kişilik kümeler için etüt ve yemek odasını, mutfağını, küme öğretmeninin konutunu da içine alan birimler olarak düşünülmüştü. Derslikleri, işlikleri, bağı, bahçesi, tarlası, ormanı, ahırı, ağılı, tavlası, kümesi ve benzeri üniteleri olacaktı. Laboratuvar, kitaplıklar, güzel sanatlar ve benzeri kültür dersleri için salonlar, çeşitli oyun alanları gerekliydi. Ancak yörenin özelliğine göre her bölgedeki enstitünün gereksinmeleri değişikti. Örneğin Trabzon, Beşikdüzü'nde ve Sapanca Gölü'ne yakın olan Arifiye'de balıkçılık, Kars Cılavuz'da hayvancılık, Malatya Akçadağ'da kayısı bahçeciliği önde geliyordu. Hasanoğlan'da açık hava tiyatrosu kurulacaktı. Genel olarak her enstitünün ortak temel birimleri şöyle saptanmıştı. Yatakhaneler, lavabo tuvalet, yemekhane mutfak, çamaşırhane banyo, açık hava yıkanma muslukları, sahra tuvaletleri, revir, fırın, kooperatif, ahır, ağıl, tavla, kümes, arılık, balıkhane ve benzeri, su deposu ve havuz, çeşitli depolar, elektrik santralı, bağ, bahçe, tarla, fidanlık, koruluk, çiçeklik, çeşitli tarım alanları ve benzerleri, yönetim odası, öğretmen evleri, derslikler, kitaplık, laboratuvar, çok çeşitli işlikler veya atölye, müzik, tiyatro ve toplantı salonu, toplantı alanı, spor kuruluşları, uygulama okulu, çocuk bahçesi. Yarışmaya katılacak mimarlar için projesini yapmak istediği enstitüye gidip orada en az bir hafta kalarak inceleme yapması koşulu koyulmuştu. Yöreyi, kuruluş yerini, yöresel mimari ve yapı tekniklerini görecek, kurulmakta olan enstitülerin çalışmalarını yakından izleyerek projesinde bunlardan yararlanacaktı. Yarışma kurulunda doktor, genel müdür, enstitü müdürü, tarım uzmanı ve benzeri uzmanlar bulunuyordu. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yarışmayı kazanan projeler ve maketleri onaylanıp birer kopyası hemen enstitülere verildi. Ülkemizin değerli mimarlarının kırsal kesimde başlayacak enstitü hareketinin plan ve projelerini hem de yarışarak üstlenmelerinin o gün için büyük bir anlamı vardı. Bu yöndeki emekleriyle köyde eğitime onlar da omuz ve gönül veriyordu. İlk aşamada hemen uygulamaya koyulan köy enstitüsü plan ve projeleri şunlardı. Dipnot, Köy Enstitüleri, Cilt 1, Sayfa 30 ve 33. Yüksek Mimar Asım Mutlu, Gölköy ve Aksu Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Emin Onat ve Leoman Thompson, Kepirtepe ve Çifteler Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Recai Akçay, Arifiye ve Düzici Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Ahsen Yapaner ve Mualla Eyüboğlu, Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Celal Biçer, Gönen Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Leyla Turgut, Akpınar Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Ahsen Yapaner, Beşikdüzü Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Yüksek Mimar Tahir Tuğ, Savaştepe Köy Enstitüsü ile Köy Okulları Projesi. Sonradan kurulan enstitülerin bir bölümünün kimi projesini Yüksek Köy Enstitüsü Yapı Kolu Öğretmeni Yüksek Mimar Mualla Eyüboğlu, enstitülerin yöresel özelliklerini ve yöresel malzemesini göz önüne alarak yapmış ve doğrudan kendisi işin içine girerek öğrencilere uygulatmıştı. Mimarlar gerek projelerine başlarken gerekse uygulama aşamasında gittikleri enstitülerden bin bir izlenimle dönüyordu. Kimilerini öğretmenim diyerek öğrencilerin kendilerine gösterdiği yakınlık, kimilerini onların çalışkanlığı ve bir usta gibi ellerinin işe yatkınlığı, kimilerini topluca söylenen ziraat marşı büyülemiş oluyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, Sayfa 497. Yüksek Mimar Asım Mutlu'nun Aksu Köy Enstitüsü'ne bu amaçla ilk gelişiydi belki. O gün biz 3 kız öğrenci Antalya'ya gitmiştik. Akşamüstü dönerken enstitünün posta arabasına yer kalmayınca bizi tanımadığımız bir konukla faytona bindirip göndermişler, enstitümüzün mimarı Asım Mutlu demişlerdi. Yüksek Mimar Asım Mutlu arabacının arkasındaki ters yere oturmuş, üçümüzü faytonun körüklü koltuğuna oturtmuştu. ''Öğretmenim, siz konuksunuz, böyle buyurun.'' demişsek de bunu yapmamış, ''Ben burada rahatım.'' demişti. Faytonumuz yolda enstitü arabasını geçip yaylanarak ilerlerken Zehra Tan, sonradan koç, arkadaşımız ''Öğretmenin ziraat marşını söyleyelim mi?'' deyince yanıt beklemeden yeni öğrendiğimiz marşları ve türküleri arka arkaya söylemiştik sanıyorum. O bize gerçekten de öğretmenimiz gibi gelmişti. Enstitüye varınca müdür odasına götürmüştük. Sonra müdürümüz Asım Bey öğretmenim demenizden çok mutlanmış diye anlatmıştı. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi olan Asım Mutlu sonradan köy enstitüleriyle Tonguç ve ilkeleriyle ilgili değerli yazılar yazdı. Arifiye projesini yapan Recai Akçay da o yörenin insanı olarak işe girişmiş, projeye hemşehriliğini de katmıştı. Bir yanda geçici barakalarda işler aksamadan yürütülürken, öte yandan plan ve projeye uygun yapılaşma çalışmaları hemen başlatılmıştı. Daha anlamlı ve ilginç olan bu projeler ve maketler üstüne derslerde, iş yerlerinde, toplantılarda öğretmen ve öğrencilere bilgi vererek kendi enstitülerini kurmalarının gerekçesi açıklanıyor, onlar makette gördükleri kuruluşu hemen ortaya çıkarmaya özendiriliyordu. Enstitünün kuruluşu ve yapılar yalnız bakanlıktan ayrılan ödenekle ve bürokratik tutumla yapılmaya kalkışılırsa uzun yıllar sürer, halkın okuması gecikir, üstelik devletin parası buna yetmezdi. Oysa gelen ödeneklerle araç gereçler alınıp yapılar teknik ders çalışmaları içinde öğretmen, öğrenci ve usta öğretici emeğiyle yapılırsa bir an önce iyi bir eğitime kavuşulur, bizden sonraki kuşaklara da yararlı olurdu. Enstitünün günlük yaşamı için gerekli ortam, üretim alanlarının gereksinimi olan yapılar bu yolla sağlanırdı. Köylünün kısa sürede eğitimden geçmesini amaçlayan enstitüler böyle işleyecekti. Ayrıca köylere öğretmen olarak gidildiğinde benzer çalışmalar yapılacaktı. O yaşların öğrencisi bunu kolay anlar mıydı? Biz iyi anlıyorduk. Kazmaları kürekleriyle iş alanlarına toplanan öğrenciler bu açıklamaları coşkuyla karşılıyordu. Çifteler Müdürü Rauf İnan konuşmasını uzatıyordu. Arkadaşlar, Amerika'da böyle kurulmuştur. Köylere gittiğinizde aynı yöntemle çalışacaksınız. Biz ulus olarak bu yöntemle bir kurtuluş savaşı verdik. Tüm uygarlıkların temelinde bu anlayış ve dayanışma vardır. Osmanlı eğitim düzeni işe el sürmeyen ezberci insanlar yetiştirerek işi gözden düşürmüştür. Geri kalmamızın nedenlerinden biri budur. Yönetici öğretmen ve öğrenciler yeni bir eğitim yaratmak, enstitülerini modern teknik olanaklarla donatmak için iş başındaydı. Ülkenin dört bir yanında kurulmakta olan eğitim işletmelerinin yapılaşmasının ve cahillikten kurtulmanın temelleri böyle uzman ellerden çıkma plan ve projelerle atılıyordu. Bu temeli atmada, yapıları yapmada köy enstitülerinin ilk öğrencilerinin, öğretmenlerinin emeği büyüktü. Orada bu işler hiç bitmeyecek, gelecektekiler başka projelere, başka yapılara, işlere koşacaktı. Her şey ilk öğrencilerin atacağı sağlam temeller, iyi alışkanlıklar üstüne kurulacak, onlar gelecek yıllara örnek olacaktı. Hemen her enstitüde bu tür anlayış ve tutumda bir yönetici öğretmen ve öğrenci kamuoyu oluşuyordu. Anlatılanlar öğrencilere ana babalarından, dedelerinden duydukları kurtuluş öykülerini anımsatıyordu. Duygu ve düşüncelerini kamçılıyor, iş yapma, kuruluşun işlerine coşkuyla koşma, onlarda yurt ve toplum sevgisi ve çalışkanlık yaratıyordu. İş yaşamına, büyükleriyle bir arada çalışma yaşamına alışkın olan köylü öğrenciler, mala elde, keser belde, büyük bir dayanışma içinde koşarak gidiliyordu işlere, yapım yerlerine. Kısa süre sonra yerleşme planı ve projeye göre yapılmış yapılar, su yolları, düzenlenmiş bahçeler, bellenmiş bağlar çıkıyordu ortaya. Önceleri bataklık, çalılık olarak bilinen, el değmemiş, sevimsiz yerlerde, işe yaramaz boş topraklar üstünde planlı projeli yapılar, iş alanları, iş atölyeleriyle yepyeni bir kültür ve eğitim ortamı oluşuyordu. Sıfırdan başlayarak ve en az olanakla uygarca bir eğitim ortamı bundan daha güzel nasıl yaratılabilirdi? Yalnız kendi enstitüsünü kurmakla kalınmıyor, önce kurulan enstitülerin yapıcı ekipleri başka enstitüye yardıma gidiyor, nerede bir enstitünün temeli atılıyorsa oraya koşuluyordu. Kimi yapıların üstünde ekibin ya da sınıfın, öğretmenin ve mimarın adı yazılıyordu. Aksu Köy Enstitüsü'nde ilk öğrencilerin yaptığı ana yapının giriş sütununda planı yüksek mimar Asım Mutlu tarafından yapılan bu bina 1941-42 öğretim yılında yapıcılık öğretmenleri Durmuş Gök ve Kerim Güner ile birinci ve ikinci sınıf öğrencilerince yapılmıştır diye yazıyordu. Özgün bir iç yönetim. Bazı enstitü müdürleri, yardımcıları, öğretmenleri, memurları ve görevli öğrencileri olduğu halde işleri ayrıntısına varıncaya kadar kendi şahsında topluyor. Bu yönetim biçimi çok sakattır, köksüzdür. Günün birinde çöker. En kısa zamanda her türlü elemana gerçek işlev ve sorumluluklarını vererek kurumu tek ve terör yaratan otoritenin yönetiminden kurtarmamız gerekir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 47, 8 Nisan 1941 tarihli mektuptan. Onun enstitüleri başka türlü yönetilemezdi çünkü. Büyük alanlar üstünde birbirinden uzakta birçok birimi ve birden çok programı olan bu kurumları klasik yöntemle yönetmek olacak şey değildi. Üstelik enstitü müdürlerinin kesimlerine giren tüm köylerde okul yapımı ve benzeri işlerde görevleri vardı. Tüm zorluklara karşın köy enstitülerinde yaratılan o beklenmeyen başarının dayanaklarından biri, Tonguç'un yukarıda gösterdiği doğrultuda daha ilk günden örgütlenen özgün bir yönetimdi. Yetki ve sorumlulukların onun söylediği anlamda paylaşılması, yönetici öğretmen ve öğrencilerin dayanışma içinde olmasıydı. Enstitü ortamı ve çalışmaları bunu zorunlu kılıyordu. Müdürlerini göreve gönderirken kendi yardımcılarınızı öğretmen ve usta öğreticinizi bulup seçin. Öğrencileri yönetim işlerine kesinlikle sokarak onların gücünden, aklından yararlanın diyerek daha ilk başta atmıştı böyle bir yönetimin temellerini. Yöneticiler enstitülere gittiklerinde çoğunun bir yardımcısı bile yoktu. Öğretmen ve öğrencilerden gelene bir görev verilerek işler yürütülüyordu. Örneğin bir öğretmene öğrencilerin derlenip toparlanması, onlara rehberlik etmesi, işlerde onlarla birlikte çalışması görevi veriliyordu. Sonradan köy enstitülerinin en temel yönetim birimi olacak küme düzenlemesi ve küme başı öğretmenliği görevi böyle başlatılmıştı. Tarım öğretmeni tarım alanını, yapı öğretmeni yapı alanını, dikiş öğretmeni dikiş işliğinin yönetim sorumluluğunu ilk günden üstlenmişti. Öğrenciler de daha ilk günden başkanlık ve nöbetçilik görevleriyle işlerin bir ucundan değil, en büyük ucundan tutmaya başlamışlardı. Her kümenin ve iş alanının yatakhane, yemekhane, çamaşırhane gibi genel hizmet birimlerinin yetkili sorumlu başkanları ve nöbetçileri vardı. genel başkanlar işlerin iyi yürümesi için gerekli iletişimi sağlamak, yardımcı olmak zorundaydı. Böylece enstitülerde giderek yönetici öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu ortak yönetime dayanan bir örgütlenme, yepyeni bir yönetim biçimi ortaya çıkıyordu. Öyle ki kurumun tüm bireyleri herhangi bir görev ve yetkiyle bu yaşamın bir parçası oluyordu. Sahipsiz, yönetimsiz bir iş ve çalışma kalmıyordu. Eğitim başı enstitünün tüm eğitim öğretim işlerinden, programın işlemesinden sorumlu ve yetkili müdür yardımcısıydı. Tüm iş ve kültür dersleri ve çalışmalarının zamanlamasını planlayıp sağlıklı olarak uygulanmasını yönetirdi. Ancak o bunları kendi yapmaz, alan başlarıyla tarım başı, yapı sanat başı, müzik başı ve benzerleri birlikte çalışırdı. Daha doğrusu her alanın yönetici ve öğretmenleriyle, öğrencileriyle yaptıkları taslağın öteki çalışmalarla uyum içinde düzenlenip yürütülmesini sağlardı. Herkes kendi işinin uygulama ve başarısından sorumlu olduğu için eğitim başının onları gütmesine gerek kalmazdı. Ders öğretmenlerinin, kümebaşı öğretmenlerin, öğrenci başkanları ve nöbetçilerin çalışmalarının iyi geçmesi için çevirgenlik, düzenleyicilik görevi yapıyordu. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin özlük sorunları ve benzeri işlerin de yetkili ve sorumlu kişisiydi. Enstitü yönetimi tablosu. Bu tabloda önce yöneticiler ve birim başlarını, sonra alan öğretmenleri ve usta öğreticileri, sonra başkan öğrencileri, sonra da nöbetçi öğrencileri okuyacağım. Enstitü müdürü. Tablonun diğer kolonları boş. Müdür yardımcısı. Çeşitli alan öğretmenleri, döner sermaye ve muhasebe. İlgili alan başkanları, ilgili nöbetçiler. Eğitim başı. Kümebaşı öğretmenler ve tüm ders öğretmenleri. Küme başkanı öğrenciler, nöbetçiler. Tarım başı. Tarım öğretmenleri ve usta öğreticileri. Tarım başkanı ve tarım alanı başkanları, tarım nöbetçileri. Yapı sanat başı, işlik başları, yapı sanat öğretmenleri ve usta öğreticileri. Yapı sanat başkanı ve işlik başkanları, işlik nöbetçileri. Müzik başı, müzik öğretmenleri ve usta öğreticileri. Müzik başkanı, orkestra şefleri, koro şefleri ve benzerleri. Müzik nöbetçileri. Spor başı, spor ve halk oyunları öğretmenleri ve usta öğreticileri. Spor başkanı ve oyun başkanları, görevli öğrenci. Sağlık başı, doktor, hemşire ve sağlıkçı, sağlık başkanı, revir nöbetçileri. İkinci müdür yardımcısı ise para işlerine bakıyordu. Ama onun işi klasik yöneticiler gibi yalnız bakanlıktan gelen parayı harcamak, bitince yeniden gelmesini beklemek değildi. Enstitülerde döner sermaye başlı başına bir birimdi. Alım-satım işleri pazarlık yoluyla yapılıyordu. İşlerin hızla yürümesi ve ucuza çıkması için böyle olması yasayla koyulmuştu. Yapılar ve tüm kuruluşlar için gerekli araç, gereç, yiyecek, giyecek gibi gereksinmeler bu yolla alınıyordu. Yapılan üretim bu yolla değerlendiriliyor, girdisi çıktısı hesaplanıyor, fazla ürünler enstitü kooperatifine ve çevreye satılabiliyordu. Bunlarla ilgili saymanlık, ambar, depo işleri özenle seçilmiş az sayıda memur ve iş gören kullanılarak yapılıyor, asıl işi öğretmen ve öğrenciler yürütüyordu. İşletmenin ekonomik sorumlusu konumundaki müdür yardımcısı, onların işlerini iyi yapmalarında, ekonomik davranılmasında, ilde ve bakanlıkta bu işlerin kovuşturulmasında yetkili ve sorumlu oluyordu. Tüm bölümlerin görevlileri işlerin iyi gitmesi için müdür yardımcılarıyla ve birbirleriyle sürekli işbirliği içinde oluyordu. Çizelgede görüldüğü gibi her birimin müdür yardımcısı konumunda bir başı vardı. İş ve üretim alanlarında olsun, kültür alanında olsun, bu görevlilerin her biri kendi alanının verimliliğinden ve düzenli çalışmasından sorumlu ve yetkiliydi. İşler büyüdükçe ayrı birimler oluşmasında sakınca yoktu. Orada sınırları değişmez işler, çakılı görevler yerine gelişen yaşama ve değişen işlere göre yönetimsel esneklik getiriliyordu. Köy enstitüleri yönetim örgütünün asıl özgün ve etkin yanı başkanlar, nöbetçiler olarak öğrencilerin yönetim örgütünde doğrudan görev almalarıydı. Enstitü yaşamından onların da atanmış görevliler kadar sorumlu ve yetkili olmasıydı. Bu özgün buluş konumuzun can alıcı noktalarından biridir. Koşulların da zorladığı bu çözüm yolu ile Tonguç eğitim bilimi ve yöneticiliğine yepyeni bir ufuk açmıştır. Öğrencinin yönetime ve işlere katılması konusu daha sonra demokratik yaşam bölümünde ayrıca yer alacak. Bu durumuyla köy enstitüleri iç yönetimi emir komuta zincirine bağlı dikey bir örgütlenme değil, yatay bir düzenlemeydi. Eğitim başı para işlerine bakan müdür yardımcısı, tüm birim başları, küme başı öğretmenler, birimlerde yönetimsel görev alan öteki öğretmenler, öğrencilerin seçtiği enstitü başkanı ve öteki birim başkanı öğrenciler aldıkları sorumluluğu yetkiyle kullanarak en iyiye yöneliyorlardı. Böyle birçok sesli uyum ve dayanışma içinde yönetim denen demir leblebi yumuşayarak herkesin severek katıldığı ve verimli çalıştığı bir ortam yaratmada etken oluyordu.